12. Ayrım 20. Bölüm. Ertesi sabah ofise dönüş Semente'ye geçmişe bir garip yolculuk gibi geldi. Öyle ki vardığı nokta ona tamamen yabancı, masası, ofisi ve iş arkadaşları birdenbire başka bir hayatın parçası gibi göründü. Günün 10 saatini burada geçirdiğini, Chene, Harper ve Loeb'un işlerinin uyanık saatlerinin tümünü işgal ettiği bir zamanı hayalinde canlandırmakta güçlük çekiyordu. Şimdi ise uğraştıkları sorular çocukça, sözünü ettikleri müşteriler akılsız ve zorba, kavramlar, sonuçlar ve fikirler çocuk oyuncağı gibi görünüyordu ona. Bir müşteriyi kaybetmelerinden korkmayı, birinin kızması olasılığı yüzünden ya da bir toplantının aksi gitmesinden kaygılanmayı başaramıyordu nedense. Bütün sabah yüzünde ciddi bir anlamla dinlendi. Konuşmalar sona erince de zamanını ziyan etmiş gibilerden bir his duydu. Yalnızca tasarım bölümü müdürü Harvey Maxwell onun duygularını aşağı yukarı sezmişti ve herkes 24. kattaki toplantı salonunu terk ettikten sonra genç kadına dikkatle baktı. "Evet Sam, nasılsınız bakalım?" elindeki püfosu çatık kaşlarla Semente'ye bakıyordu. "Kendimi garip hissediyorum." Patrona karşı daima dürüst olmaya çalışmıştı. "Bu da çok normal. O kadar uzun zamandır uzaklardaydın ki." Genç kadın bu sözlerin başının hareketiyle doğruladı. "Belki de gereğinden uzun zaman buraya uzak kaldım." Bakışını Harvey'in gözlerinin içine dikti. "Bu kadar uzun zaman sonra geri dönmek çok zor. Özellikle..." Bir kararsızlık anı geçirdi ama sonra söylemeye karar verdi. "Benliğimin büyük bir parçasını orada bıraktığımı hissettiğim için." Adam içini çekti. Ona hak verir gibi başını salladı ve piposunu yakmaya girişti. "Ben de aynı şeyi hissetmiştim." "Bunun özel bir nedeni var mı?" Sam'in gözlerinin içine baktı. "Bilmem gereken bir şey mi var? Yoksa bir kovboya mı aşık oldun ve geri dönmemeyi mi tasarlıyordun sen?" Genç kadınına söylemek istediğinden fazlasını soruyordu. Onun içinde o başını sallamayı eğledi. "Yok canım, yanıtını beğendiğini söyleyemem sen." Harvey piposunu masanın üzerine bıraktı. Oldukça belirsiz bir yanıt verdi. Semente sakin bir sesle konuşmayı sürdürdü. "Geri döndüm. Sen dönmemi istedin. Ben de döndüm. Belki ikimizin de şimdilik bu kadarını bilmemiz yeter. Buna büyük bir ihtiyaç duyduğum bir sırada gitmeme izin verdin. Bunun ne kadar büyük olduğunun o sırada kendim bile farkına varamamıştım. Şimdi ise senin bana gereksinmen var. Ben de buradayım. Beni istediğin sürece burada kalacağım. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Harvey, buna söz veriyorum." Genç kadın gülümsediyse de Harvey Maxwell'in yüzündeki gülümsemeden eser yoktu. "Ama bir gün oraya geri dönebileceğini düşünüyorsun, öyle değil mi Sam?" diye sordu. "Belki, ileride ne olacağını bilemem." Genç kadın bundan sonra içini çekerek kağıtları topladı. "Niçin şimdi sadece müşterilerimiz düşünmüyoruz? Reklamlar için at çiftliği tasarımımı nasıl buluyorsunuz? Güneş batarken ya da doğarken arkasında bir sığır süresi olduğu halde at süren bir kovboy, arazinin içinden muhteşem bir atın üstünde çıkan, aynı zamanda da çevresiyle bütünleşen bir adam." "Dur." Harvey elini kaldırarak sırıttı. "Benim bile otomobil satın almama neden olacaksın. Neyse, fikrin hoşuma gitti. Charlie ile birkaç taslak hazırla da bu işi yoluna koyalım." Sam'in bundan sonraki 3 hafta içinde Charlie ile birlikte hazırladığı taslaklar ikisinin de şimdiye kadar gördüklerinin en güzelleriydi. Şimdi ellerinde bir dizi son derece güçlü reklam olduktan başka onlara ödül kazandıracak bir de kampanyanın eşiğindeydiler. Semente müşterileriyle yapılan ilk toplantıdan sonra sandalyesine otururken mutlu ve gururlu gözüküyordu. "Başardın yavrum." Charlie onun boynuna sarıldı ve ikisi de Harvey'in onlara katılmasını beklediler. Sam ile Charlie konuşurken Harvey müşteriyi asansöre kadar geçirmişti. Charlie bayıldılar dedi. "Bu çok normal. Desenlerin olağanüstü Charlie. Çok sevindim." Charlie gülümseyerek sakalını elledi. Az sonra Harvey yanlarına geldi. Yüzü gülüyor. Odanın dört bir yanına yerleştirilmiş reklam panolarını işaret ediyordu. Müşteriye bir ikisini beğendirmek umuduyla dört taslak hazırlamışlardı. Ancak müşteri dördünü birden kabul etmişti. Evet çocuklar, çok başarılı bir sunuş yaptık, öyle değil mi? Harvey'in ağız kulaklarına varıyordu. Samantha da ona mutlu bir gülümsemeyle baktı. Dönüşünden beri ilk kez mutlu görünüyordu. Yapıcı bir şeyler başarmak ve eserini beğendirmek kimi mutlu etmezdi ki? Ne zaman başlıyoruz diye sordu. Derhal çalışmalara başlamamızı istiyorlar. Ne zaman işe koyulabilirsin sen? Aklında belli bazı mekanlar var mı? Sanırım yeterince çiftlik görmüşsündür. Son 6 aydır kaldığın çiftlik nasıl? Oraya telefon ederim ama 3 çiftlik daha saptamamız lazım. Ve sanıyorum ki, elindeki kalemi işleyerek düşündü. Evet, tamamen farklı mekanlar seçeceğiz. Her çiftlik onu öbürlerinden ayıracak niteliklere sahip, çok özel, çok farklı olmalı. Bir önceki çekimin tekrarlarını isteyemeyiz, değil mi? Peki neyi öneriyorsun? Kuzeybatıyı, Güneybatıyı, Ortabatıyı, Kaliforniya'yı. Hatta belki Hawaii, Arjantin'i. Aman tanrım, tahmin etmiştim. Neyse, her şeyi hesaplayıp bütçemize yedireceğiz. Bunu büyük patronlara da kabul ettirmek zorundayız. Ama bir sorunla karşılaşacağımızı sanmam. Yalnız bana bir iyilik yap. Şimdiden mekanları araştırmaya başla. Bu iş biraz fazla zaman alacağı benzer. Ha evet, çiftliği olan arkadaşına da telefon et. Belki mekanlardan birini böylece bulmuş oluruz. Gerekirse oradan işe başlarız. Samantha bütün bunları başıyla onayladı. Bu çekimin daha önceki birçokları gibi tamamen ona ait olacağını biliyordu. Artık geri döndüğüne göre Harvey onu emekliye ayırmaktan söz etmeye başlamıştı. O zaman çekim yerlerindeki bütün çalışmalar Sam'e ait olacaktı. Gelecek hafta uçağa atlayıp bazı yerlere göz atman gerekebilir. Harvey, sence uygun mu diye sordu. Mükemmel. Orta yaşlı adam hala gülümseyerek yanlarından ayrıldı. Samantha ile Charlie de çalışma odalarına döndüler. Samantha'nın ofisi beyaz renkte dekore edilmişti. Krom ayaklı bir cam masası, bej rengi deriden bir divanla koltukları vardı. Duvarları da aynı beyaz ve bej renklerden taş baskı resimlerle süslüydü. Charlie'nin ofisi aksine daha çok çılgın bir ressamın çatı katı atölyesini hatıra getiriyordu. Tıklım tıklım dolu, karışık renkli ve eğlenceliydi. Her tarafta garip biçimli kutular, dev saksılar ve komik yaftalar vardı. Tam bir sanat yönetmeninin odasına yakışır biçimde bir duvarı beyaz, biri sarı, ikisi lavanta mavisi renkte, yerdeki halılar ise koyu kahverengiydi. Kendi dekorunu Charlie hiç kuşkusuz kendisi seçmişti. Sam'in odası firmanın genel dekorunun yumuşak renklerine ve modern çizgilerine sadık kalmıştı. Genelde ruhsuz bir yerdi ama orada çalışmak insana huzur veriyordu. Zaten Sam çalıştığı zamanlarda dekoru görmüyordu bile. Müşterilerle toplantı salonlarından birinde ya da dört mevsim lokantasındaki öğle yemeklerinde buluşup görüşüyordu. Samantha saatine bakınca çiftliğinde reklam filmi çekip çekemeyeceğini sormak için Caroline'e telefon etmenin uygun zaman olmadığını gördü. Caroline öğle vaktinde Caroline, Bill ve öbür adamlarla tepelerde olacaktı. Genç kadın sabahleyin böyle bir anın beklentisi içinde danıştığı listeyi çıkararak ne yapabileceğini görmek için arka arkaya telefon konuşmaları yapmaya başladı. Telefonu eline alıp kimseyi tanımadığı çiftliklere damdan düşer gibi telefon edemeyeceğini biliyordu. O bölgelere uçakla gitmek, sonra otomobille yoluna devam ederek bazı çiftliklere uğramak ve çiftliklerde reklam filmi çevirmesine izin verip vermeyeceklerini sormak zorundaydı. Film mekanlarını keşfetmek bazen haftalar sürerdi. Ama Samantha bu işi usulüyle yapacak, böylece herkesin gördüğü en güzel reklam filmini üretecekti. Bu işi müşterisi için olduğu kadar kendisi için de yapıyordu. Her şey kusursuz, özel, çarpıcı ve etkili yapmak için büyük bir anlam taşıyordu. Bu arada belki Teddy de bulurdu. Bu olasılığı nasıl düşünemezdi ki? At üstündeki kovboy imajı ürün için kusursuz bir buluştu. Ama yolculuk edip çekim mekanlarını ararken, hatta çekimi yaparken çiftliklerden birinde belki Ted hakkında bir şey bilen insanlardan birine rastlardı. Ted'i bulmak onun için hiçbir zaman göz ardı edemediği bir hedefti. Şimdi ise gelecek hafta için Pancakes, Augsburg, Omana ve Denver uçaklarına kendine yer ayırtmak için seyahat acentelerine telefon ederken bu olasılık giderek artıyordu. Görmek istediği yerlerin listesi Samantha'nın masasının üstündeydi. Bunların çoğu o dört bölgede topluydu. Bir de Karo teyzenin çiftliği vardı tabii. Samantha'nın gözleri parlamaya başlamıştı. 21. Bölüm. Lord çiftliğinin telefonu o akşam saat 6'da çalmaya başladı. Sam arkasında sabahlayla oturmuş, hayattan yoksun dekoru süzüyordu. Telefonun yanıt verilmesi beklerken burada kalacaksa evinin görünümünü değiştirmek için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Alo, ses Caroline'e aitti. Samantha hemen gülümsedi. Sesini en sonunda duyabildiğime ne kadar sevindim. Sam, Caroline de sevinmişti. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çılgınca bir reklam taslağı üzerinde çalışıyoruz. Hepinizin nasıl olduğunuzu sorduktan sonra senden başka bir iyilik isteyeceğim ama işine gelmezse hayır diyebilirsin. Sen önce bana nasıl olduğunu ve New York'a döndüğünden beri kendini nasıl hissettiğini söyle. Samantha, Caroline'in sesinin yorgun olduğunu fark etmişti. Ama bunu o günkü çalışmanın yorgunluğuna yordu ve dönüşünü ayrıntılarıyla anlatmaya girişti. Apartman dairesinin gözüne nasıl tatsız göründüğünü, ofise dönmenin ona neler hissettirdiğini, sonra da heyecandan daha da canlanan bir sesle reklam çalışmalarını ve gelecek hafta başka çiftliklerde arayacağını bir bir sıraladı. Bunun ne demek olduğunu herhalde anlamışsındır diye devam etti. Bu demektir ki belki şansım yardım ederse, sesini fısıltı haline alacak derecede alçalttı. Ted'i de bulabilirim. Bu memleketin her köşesini gezeceğim çünkü. Caroline önce bir şey demedi ama sonra bu işleri bunun için mi yapıyorsun Sam diye sordu. Yaşlı kadın genç arkadaşı hesabına üzgün görünüyordu. Sam'in o erkeği unutmasını yeğledi. Öyleyse sonunda onun için daha iyi olurdu. Hayır, onun için yapmıyorum Samantha. Biraz bozuldu. Yaşlı kadının sesindeki keder dikkatinden kaçmamıştı. Ama o yüzden heyecanlandım doğru diye itiraf etti. Bu benim için büyük bir fırsat. Mesleğim açısından öyle olduğu doğru. Reklamlar senin inandığın kadar başarılı olursa bu iş senin için çok önemli olabilir. Öyle olmasını ben de diliyorum. Sana telefon etmemin nedenlerinden biri bu Karo teyze. Senin çiftliğinde çekim yapmamıza ne dersin? Hattın öbür ucunda bir sessizlik oldu. Neden sonra Caroline'in sesi duyuldu. Normal olarak bu çok hoşuma giderdi sen. En azından seni görmem için bir bahane olurdu. Ama korkarım şu anda söz konusu değil. Bu son cümleyi söylerken sesi titremişti. Sam kaşlarını çarptı. Ters bir şey mi var Karo teyze? Evet. Yaşlı kadının gırtlağından hafif bir hıçkırık koptu ama kendini hemen toparladı. Hayır, benim bir şeyim yok ama Bill geçen hafta hafif bir kalp krizi geçirdi. Çok ağır değildi Allah'tan ama şimdi hastaneden çıktı. Doktoru telaşlanmamız için bir neden olmadığını söyledi ama Caroline hıçkırmaya başladı. Ah Sam, eğer ona bir şey olursa ne yapacağımı bilemiyorum. Onsuz yaşayamam ben. Bu olasılığı ilk kez hesaba katıyorlardı. Caroline de şimdi sevdiği erkeği kaybetmekten öde kopuyordu. Bile bir şey olursa benim de hayatım sona erer. Telefonda hafif hafif hıçkırmalarını sürdürüyordu. Aman tanrım, niçin beni aramadın? Samantha dona kalmıştı. Bilmiyorum, her şey o kadar çabuk oldu ki hastanede onunla birlikte kaldım. Eve dönmesinden sonra da başımı kaşıyacak vaktim olmadı. Hastanede bir hafta kaldı. Doktor önemli bir şey olmadığını söylüyor. Yaşlı kadın üzüntüsünün arasında aynı şeyleri yineliyordu. Sam de gözlerinin yaşardığını hissetti. Benim oraya gelmemi ister misin? Deli olma. Çok ciddiyim. Burada olmam şart değil. Bütün kış bensiz oldular. Şimdi de başlarının çaresine baksınlar. Özellikle şimdi çalışmaların çoğunu yaptığıma göre onlara kalan sadece çekimlerin yapılacağı mekanları bulmak, arkasından da bir film şirketine çekimleri yaptırmak. Yarın yanına gelebilirim. Kara teyze, beni istiyor musun? Seni daima isterim yavrum. Yaşlı kadın gözyaşları arasında gülümsedi. Seni çok seviyorum ama burada iyiyiz biz. Sen reklamlarının çaresine bak. Ben de bile bakar ve onu iyileştiririm. Yalnız adamcağızın daha kendini toparlayamamışken bir de film çekiminin yol açacağı kargaşayı kaldıramayacağını düşünüyorum. Gayet tabii. Keşke bunu senden istemeseydim. Ama sormasaydım bilin durumunu öğrenemeyecektim. Bana telefon etmemekle çok hata ettin kötü kadın. Bu işin kendi başına altından kalkabileceğinden emin misin? Hiç kuşkun olmasın. Gerekirse sana telefon ederim. Söz mü? Söz. Sen bundan sonraki soruyu çekinerek sordu. Bil evde mi kalıyor? Böyle olmasını umut ediyordu. Evde kalması Kara teyzeye büyük kolaylık sağlayacağı gibi onun için de bir moral verici olurdu. Ama Karin için çekerek başını salladı. Tabii ki hayır. O kadar inatçı ki sen eski kulübesinde kalıyor. Şimdi bütün gece büyük evle kulübe arasında gizlice gidip gelen benim. Bu çok saçma. Onu konuk odasına yerleştireceğini söyleyemez miydin? Hemen hemen 30 yıldır çiftliğin kahyası. O evde kalması o kadar mı şok etkisi yapardı? Bill böyle düşünüyor. Ben de sinirlenmemesi için boyun eğdim. Ah şu erkekler. Sam'in bu sözleri söyleyiş tarzı Caroline'i güldürdü. Seninle %100 aynı fikirdeyim. Ona sevgilerimi ilet ve rahatına bakmasını söyle. Ben birkaç gün sonra telefon edip onun nasıl olduğunu sorarım. Genç kadın telefonunu kapatmadan önce seni seviyorum Kara teyze diye seslendi. Ben de seni çok seviyorum Sam. Ortak bir sır şimdi iki kadını birleştiriyordu. Çiftlik uşaklarını seven ama çiftçilerle çiftlik uşaklarına özgü anlamsız kurallara tabi kadınların yaşamını sürüyorlardı. Sevgili kahyasını kaybetmesine ramak kalınca Karen şimdi Sam'in acısının derinliğini daha iyi anlayabiliyordu. 22. Bölüm. Sementi 10 gün süreyle Orta Batı'dan Güneybatı'ya uçtu. Sonra yine kuzeye yöneldi. Caroline'in Bill'in çok daha iyi olduğunda ısrar etmesi onun Kaliforniya'ya gitmesini engellemişti. Durduğu her yerde otomobil kiraladı. Küçük motellerde konakladı. Yüzlerce millik yol kat etti. Karşısına çıkan bütün çiftçilerle ve çiftlik görevlileriyle konuştu. 10 gün sonra Charney, Harper ve Loeb hesabına gereksinliğinin 4 nefis çiftliği bulmuştu. Her biri ötekilerinden tamamen farklıydı ve görkemli bir araziyle çevriliydi. Bütün bunlar olağanüstü güzellikte reklam filmleri çevrilmesini sağlayacak dekorlardı. New York'a geri çağırlarken aradıklarını bulmaktan dolayı Samantha'nın duyduğu sevinci Ted'i bulamamış olmasının üzüntüsü gölgeliyordu. Otel odasında her akşam Caroline'e telefon etmiş, Bill'i sormuş. Sonra dostuna kiminle konuştuğunu, onların ne dediğini anlatmış. Tete ne olmuş, ne tarafa gitmiş, hangi yöne sapmış olabileceğini belki 100. kez tartışmışlardı. Genç adamın ortadan kaybolmasının üzerinden geçen 3 aydan beri o kadar çok çiftçiyle konuşmuştu ki birisi onu bulmuş, görmüş ya da ona bir iş vermiş olsa mutlaka ona söyleyeceklerinden emindi. Ziyaret ettiği bütün çiftliklerde kartını bırakmıştı. O kadar çabanın semeresini görmesi gerekirdi. Bu sözler üzerine Caroline genç kadına Ted'in her yerde herhangi bir çiftlikte olabileceğini ve belki bir daha hiçbir zaman Sam'in yolun üstüne çıkmayabileceğini hatırlatmıştı. Yaşlı kadın bu gerçeği kendini hazırlamasını Sam için daha hayırlı olacağını hissediyordu. Sam daha bir gece önce hiçbir zaman ümidini kesmeyeceğim diye inat etmişti. Hayır ama bütün hayatını bekleyerek de geçiremezsin. Caroline bu düşüncesini gerçi seslendirmemişti ama Sam niçin olmasın diye aklından geçirdi. Akıllarından geçeni söyleyecek yerde bundan sonra yine Bill'le sağlık durumuna döndü. Caroline onu çok daha iyi ama hala çok halsiz olduğunu söylüyordu. Şimdi uçak New York'a inerken Sam yine kaçınılmaz olarak Ted'i düşünüyordu. Gelecek ay reklam filmlerinde oynamak üzere peş peşe bir sürü aktörle görüştüğü zaman onu her gün her an düşüneceğini biliyordu. İstediklerinin dört kovboy değil, sadece tek bir adam olduğu konusunda müşteriyle anlaşmaya varmışlardı. O tek bir adam bu ülkede güçlü, erkeksi ama iyi, gerçek ve seksi olan her şeyi kendini toplayacaktı. Sam bunun mutlaka Ted'e benzeyen biri olmasını gerektiğini düşünmekten kendini alamıyordu. Sonraki haftalarda saatlerini kentin en büyük fotomodel şirketlerinden bir tarafından gönderilen aktörlerle görüşmeye harcarken bu adamların hepsini Ted'le kıyaslıyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, 40-45 yaşlarında birini istiyordu. Derin ve bal gibi akıcı bir sesi, ilginç bakışlı gözleri, güçlü elleri olan ve çok iyi ata binen bir iyi huylu birini. Gerçekte ise istediği sadece Ted'di. Sekreterlerin görüşecek yeni aktör grubunun geldiğini her haber verişinde onunla karşılaşmayı bekleyerek görüşmenin yapılacağı salona giriyordu. Bunun yerine geniş omuzlu, göz kamaştırıcı, sarışın Apollonlarla, uzun boylu esmer ve yakışıklı erkeklerle, eski futbolcularla karşılaşıyordu. Gelenlerin arasında eski bir hokey oyuncusu bile vardı. Çoğu haşin yüzlü, çukura kaçmış gözlü ve güçlü çeneli tiplerdi. Fakat çoğu fazlaca yapay görünüyorlardı. İşlerinden bazılarının sesi çirkindi, bazıları ise fazla güzeldi. Bir tanesi ise kovboydan çok bir balete benziyordu. Samantha aranmakla geçen 4 haftadan sonra nihayet aradığı erkeği buldu. Bu da çok isabetti çünkü çekimin 2 hafta sonra 15 Temmuz'da başlaması planlanmıştı. Seçtikleri adam aslında İngilizdi ama batılı şivesi o kadar mükemmeldi ki kimse başka bir ülkeden geldiğini anlayamazdı. Yıllar yılı İngiltere'de Stafford'da Shakespeare'ın oyunlarında oynamış ve ancak 2 yıl önce çok az para getiren zorlu rollerden bıktığı için New York'a gelip reklam filmlerinde oynamaya karar vermişti. Şimdi ona iyi bir ücret veren Amerikan reklamlarında alkolsüz içkilerin erkek çamaşırlarının ve araç gerecinin tanıtımını yapıyordu. Omuzları neredeyse odanın bir duvarından ötekine kadar genişti. Yakışıklı olmakla birlikte çok güzel sayılmayacak kemikli bir yüzü, lacivert gözleri ve kızıl kahverengi saçları vardı. Tam rolünün adamıydı. Amerika'daki tüm erkekler kendilerini onunla özdeştirecekler. Karıları da reklamlardaki kovboyun birden direksiyon başında görünmesini umuduyla otomobili düşlerinde göreceklerdi. Reklam filmi için tam onun gibi birine ihtiyaçları vardı. Samantha'nın tek komiğine giden batılı kahramanların kesinlikle eşcinsel olmasıydı. Bunu Charlie'ye söyledi. Öyle olduğu anlaşılıyor mu yoksa? Charlie kaygılanmış görünüyordu. Yok canım, o bir aktör ve hem de çok yakışıklı. Dikkatli ol, sakın ona aşık olmayasın. Olmamaya çalışırım ama işin en güzeli Samantha'nın adamdan hoşlanmasıydı. Adı Harry Jones Adams'tı ve en azından eğlenceli bir yol arkadaşı olacağı benzerdi. Çok okumuş, son derece nazik ve çok kültürlü biriydi. Aynı zamanda keskin bir mizah anlayışı vardı. Samantha'nın öbür çekimlerde karşılaştığı, kendini beğenmiş, disiplinsiz ve bencil aktörlerden sonra hoş bir değişiklikti. Bizimle geliyor musun Charlie diye sordu. Bilmiyorum Sam, Millie'yi bırakıp gitmek hiç hoşuma gitmiyor. O zamana kadar doğum yaparsa bir sorun yok. Aksi halde yardımcılarımdan ikisini yollamak zorunda kalabilirim. Bensiz baş edebilir misin? Gerekirse evet. Genç kadın gülümsedi. Melimiz kendini nasıl hissediyor? Şişman, bitkin, bıkkın, huysuz. Ama ben buna rağmen onu seviyorum. Zaten çoğu bitti, azı kaldı. Bebeği gelecek haftanın sonlarında bekliyoruz. Oğlana ne ad vereceksin? Sam doğacak çocuğun gene erkek olacağına dair Charlie'ye takılmaktan vazgeçmemişti. Kızımıza hangi adı takacağımızı şimdilik söylemiyoruz. Bu bir sürpriz olacak. Ne olur söyle Charlie, kız olursa adını Charlotte mu koyacaksın? Sam arkadaşını kızdırmaktan zevk alıyordu ama Charlie'nin poposuna bir şamar attıktan sonra başını salladı ve çekip gitti. Millie bebeğini o hafta sonu, yani beklenenden bir hafta önce doğurdu ve bu kez beklenen kız dünyaya geldi. İşin sürpriz yanı, ona Samantha'nın adını takmaları oldu. Charlie 4 Temmuz hafta sonunu izleyen salı günü ona bu ofiste söylediğinde Sam'in gözleri doldu. Sahi mi söylüyorsun? Şüphe mi ediyorsun? Gelip onu görmek ister misin? Şaka mı ediyorsun? Tabii ki istiyorum. Umarım Meli çok yorgun değildir. Ne münasebet. 4. doğum kolaydır. Meli doğum odasından yürüyerek çıktı. Doktor hiçbir sakıncası olmadığını söyledi. İki arkadaş öğle yemeği saatine birlikte hastaneye gittiler. Meli dantellerle süslü pembe sabahlığın içinde ve ayaklarında pembe saten terlikleriyle mutluluk ve sağlık örneğiydi. Onları gülümseyerek karşılaştı. Pembe beyaz minik bebeği kollarının arasındaydı. Sam kısa bir an hiçbir şey söyleyemedi. Durmuş, minik vücuda hipnotize olmuş gibi ona bakıyordu. O kadar güzel ki Meli diye fısıldadı sonunda. Charlie de onun arkasında durduğu yerde kıkırdıyordu. Evet, ama çirkin olsaydı bile ona yine Samantha adını takardık. Sam dönerek arkadaşına nanik yaptı. Bu şakalar ona hiçbir zaman sahip olamayacağı bebeğe duyduğu özlemi unutturmuştu. Son zamanlarda düşüncelerinin o yöne kaymasına izin vermemişti. Şimdi ise yeni bebeğe bakarken uzun zamandan beri ilk kez yitirilmiş düşü kalbini sızlatıyordu. Onu almak ister misin Sam? Meli'yi hiç bu kadar güzel görmemişti. Ruhundan yansıyan bir ışık yüzünü aydınlatıyor. Aynı zamanda annesinin kolları arasında güvenlik içinde yatan bebeği okşuyordu. Samantha, sanmıyorum diyerek bebeği kollarına almayı reddetti. Bakışını minik kızdan ayırmadığından yatağın ucuna ilişerek ekledi. Onu kırmaktan korkarım. Merak etme, bu bebekler göründüklerinden daha sağlamdırlar. Her anne öyle derdi zaten. Hadi denesene. Melin başkaça bir uyarıda bulunmadığından bebeği Sam'in kollarının arasında bırakıverdi. Mışıl mışıl uyuyordu bebek. Sam de kollarındaki bebeğin sıcaklığını hissedebiliyordu. O kadar minik ki diye mırıldandı. Hiç de değil. Meli gülmeye başladı. Tam 4 kilo 200 gram çekiyor. Küçük Samantha az sonra karnının acıktığını hissederek uyandı ve annesine bakarak yaygarayı bastı. Samantha'ların büyüğü bebeği annesine iade etti. Birkaç dakika sonra o ve Charlie ofise döndüler. Samantha'nın hayatında çok büyük bir eksiklik olduğunu şimdi daha iyi hissediyordu. Kısır oluşu şimdi onu her zamankinden fazla üzüyordu. Sonra ofisin kapı aralığında dururken birden bir şey anımsayarak Charlie'ye seslendi. Bu benimle geleceğin anlamına mı geliyor? Adam gülümseyerek başını eğdi. Öyle, öyle de böyle de gelecektim. Nasıl yani? Samantha şaşırmış görünüyordu. Kovboyumuza saldırmayacağını garantilememiz lazımdı. Hadi canım sen de. Sam arkadaşını sırtarak ofisine girdi. Bebeği görmenin ona duyurduğu acı biraz zayıfladıysa da günün kalan kısmında tamamen kaybolamadı.